Şöyle, İzmir'in Tire ilçesinin Büyükkale köyünde doğdum. Yani doğduğum köy gayet güzel bir köydü. Hani Ege'nin güzel bir köyüydü. Nahiye gibi bir yerdi zaten. Hani çok küçük bir köy değildi zaten. Ve çocukluğum da aslında güzel geçti o köyde. 15 yıl boyunca o köyde kaldık biz. Annem babam memur olduğu için oradaydık. Gayet güzel bir çocukluk geçirdim aslında. 77 doğumluyum. Gayet güzel bir çocukluk geçirdim. Annem babam memur olduğu için tabii ki biraz daha köylüler de daha el bebek gül bebek bize yaklaşıyorlardı. Hani biraz daha kendimizi özel hissettiriyorlardı. O şekilde güzeldi yani. Her şey gayet güzeldi. Güzel bir çocukluktu. Şimdiki çocuklar o kadar şanslı değil ama bizler o konuda şanslıydık. Yani bir Arnavut köyüydü orası. Arnavut köyünde doğup büyüdüm. Hani bazı şeyleri tabii belki de saklamak zorunda kalabiliyorduk. Çünkü bazı ön yargıları vardı insanların yaşayışlarına karşı. Ama hani biz tabii ki hani onların tamamen o kültürle büyümedik. Yani şöyle, hani ben her ne kadar 15 yıl o köyde doğup yaşasam dahi hani onların gelenek ve göreneklerini ama hiçbir zaman benimsemedim. Hani ne konuşma şekillerini, mesela konuşma birbirlerine hitap şekilleri farklıydı. Ama hiçbir zaman hani onların ne şivelerini aldım ne bir şey. Hani bazı şeylerini belki kapmışızdır. Hani bir Ramazan ayında yaşadıklarını, Ramazan ayını nasıl geçirdikleri falan. Hani onları belki biz de onlar gibi geçirdik ama dediğim gibi hani onların şiveleridir vesaire, gelenek göreneklerini falan hiçbir zaman hani tam anlamıyla şey olarak böyle benimsemedik. Yani onlar da bizi farklı görmediler. Belki de farklı görselerdi, farklı davranırlardı bilmiyorum ama hani böyle bir baskı vesaire değil. Hani gayet dediğim gibi güzel bir çocukluktu. Ama dediğim gibi şey değil. Hani o ayrımcılık, hani bazı bu kültürler arasındaki farklılıklar da davranışların nasıl olurdu. Hani o tarz bir şey yaşamadığım için bilemiyorum. Ama farklı olur muydu? Olabilirdi belki de o dönemde bilmiyorum. Çünkü bizim genelde tamam köylülerle gidiş gelişlerimiz oluyordu belki ama daha ziyade oraya gelen memur kesimiyle bizim içli dışlıydık daha çok. Tabii köylü aile dostlarımız da, o köyün yerli aile dostlarımız da vardı. Ama bizim daha çok samimiyetimiz işte öğretmendir, öğretmenler, öğretmen aileler veya işte jandarma komutanıdır vesaire. Oraya gelen memurlarla daha çok ilişkilerimiz, gidip gelmelerimiz, ayrıca görüşmelerimiz oluyordu. O yüzden o zaman da bir sorun yaşamıyorduk. Böyle bir çocukluktu yani. Şöyle, onlar genelde tarımla uğraşırlardı. Yani tütün, özellikle o zamanlar tütün dikimi, pamuk, daha çok tarımla bu şekilde. Hayvancılık da vardı ama daha ziyade tarımla uğraşıyorlardı. Özellikle o dönemde tütüncülük çok fazlaydı. Tütün ekimi vesaire çok fazlaydı veya pamuk. Onlar daha yaygındı. Tabi zamanla bunlar belki biraz azalmaya başladı ama ana geçim kaynakları bunlardı. Yani kadınlar şöyle, yani benim o yaşadığım köy biraz daha diğer birçok köye göre belki moderndi, bilmiyorum. Yani rahatlardı aslında. Hani ben onların böyle aşırı bir baskı altında veya hani böyle karı koca kavgası olup da çok şiddet gören bir kadın. Öyle bir şeyle hiç karşılaşmadım ben orada. Yani hiç hafızamda öyle bir şey yok. Rahatlardı. Yani dediğim gibi çok bence köy yaşantısına göre rahat bir köydü orası. Daha modern bir köydü diyebileceğimiz bir köydü. Ya köylülerden de aslında vardı. Köylü arkadaşlarım da çok fazla vardı. Yaşıtlarım çünkü onlar daha fazla. Hani bu gelen memur kesiminde yaşıtlarım çok denk gelmemişti açıkçası. Ama o köyün yerlisi arkadaşlarım da vardı ki yani onlarla mesela halen görüşebiliyorum. İlkokul orada okudum. Orta 1'i de köyde okudum. Ama daha sonra orta 2'den itibaren Tire ilçesi şehire gidiş geliş yapmaya başladım. Çünkü orada ortaokulda branş öğretmenleri, yani farklı branşlara farklı öğretmenler geliyordu. Ben de orada okumak istemediğimi söyledim babama. Babam da o zaman beni ilçeye yazdırdı. İlçede liseyi ve ortaokulu aynı şeyde okulda okudum. Okulu hatırlıyorum. Güzel de çok güzeldi. Üç öğretmen değiştirmek zorunda kaldım ama. Sadece dördüncü sınıfta farklı bir öğretmen girmişti dersimize. Daha ziyade o okulun müdürüydü aynı zamanda. Çok da derse girdiğini söyleyemem. O yüzden yani benim çocukluğumda İlkokul 4. sınıf hiçbir zaman yok diyebilirim. Çünkü öğretmen müdür olduğu için derslere girmiyordu. Aksine biz sanki orada işte ben ve işte arkadaşım ikimiz bir nevi öğretmen rolünü üstlenmiştik diyebilirim. O yüzden benim hayatımda 4. sınıfla ilgili hiçbir şey yok. Yani ne bilgi olarak ne bir şey olarak hiçbir şey yok. Çünkü öğretmenin derse girdiğini hatırlamıyorum doğru düzgün. Arkadaş olarak da kız erkek hep karışık, her şeyimiz beraberdi. Hani biz hiçbir zaman böyle kızlar erkekler bir tarafa hiç o dönemde hiç ayrılmadık. Sonrasında yalnız 5. sınıfta gelen öğretmenimiz zaten çok farklıydı. O dönemde Ankara'dan gelmişti. Yani yaptığı etkinlikler, oluşturduğu gruplar çok çok farklıydı. Çok o dönemde hani baştan itibaren o olmuş olsaydı çok farklı belki şeyler olabilirdi. Çünkü kendini her anlamda çok yetiştirmişti. Yani sadece atıyorum, gerçi o dönemin öğretmenleri de çok farklıydı. Her anlamda çok yetiştirmişti kendisini. Dolayısıyla çok bambaşka gelmişti bize. O boş bir 4. sınıftan sonra 5. sınıfta o öğretmenimizin gelmesi bizim hayatımızı bayağı bir değiştirmişti, renklendirmişti. O anlamda bayağı bir şeyler katmıştı bize. Ama hiçbir zaman kız erkek ayrımı bizim sınıfımızda asla olmadı. Her şeyimiz hep beraberdi. Farklıydı ya, bilmiyorum yani hani o dönemde zaten daha da öncesine gittiğimizde hani bir köy enstitüleri biliyorsunuz farkı var. O zaten bambaşka bir şey. Yani o dönemin öğretmenlerini zaten bunu çok iyi fark edebiliyorsunuz. Yani ben benim dönemimdeki öğretmenlerin de çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü sadece bilgi yüklemek değil. Yani sadece bilgi aktarıp işte depo gibi onları depo etsin öğrencimiz. O zihniyeti değildi o dönemin öğretmenleri. Yani sistem de çünkü o şekilde değildi. Yani biz beden eğitimi dersini dört dörtlük yapardık. Resim dersimizi dört dörtlük yapardık. Ben o dönemde o köy şartlarında bile bir 10 Kasım'ı veya bir 29 Ekim'i veya bir 23 sınıfı çok farklı, daha coşkulu geçirdiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Yani düşünün o dönemdeki, yani 77'de doğdum ben. Yani sonraki o ilkokul döneminde bir bando takımı köy yerinde düşünün yani. Bando takımımız eksik değildi. Veya bir bayram olduğu zaman sadece iki şiir okuyalım, iki yazı okuyalım. Böyle bir şey yoktu. Yani çok güzel törenler, insanlar da onu coşkuyla izlerdi her şeyi. Yani o özel kıyafetler, o piyesler, o şeyler. Çok farklı etkinlikler olurdu. Ama gittikçe şimdi ben bakıyorum mesela yok hiçbir şey. Ne bayram coşkusu kaldı ne bir şey kaldı. Hani bu sadece şimdi günümüzde bayram coşkusu dediğimiz zaman insanların aklına hemen dini bayramlar geliyor. Hayır, milli bayramlar da ayrı bir coşkulu kutlanıyordu eskiden. Dini bayramlarda hepsi. Ama günümüzde şu an yok. Dediğim gibi yani biz sadece bir iki şeyle bitirmiyorduk. Yarışmalarımız oluyordu. İşte dediğim gibi bando takımımız, yani köy yerinden bahsediyorum. O kılık kıyafetler, o giydiğimiz kıyafetler. Özeldi yani. Veya halk oyunları. Mesela mutlaka bir halk oyunları ekibi mutlaka olurdu ilkokulda, düşünün. Yani ikinci sınıftan itibaren o zaman işte piyesler, özel gece mesela etkinlikler düzenlenirdi bir 23 Nisan'da veya 19 Mayıs'ta. Gösteriler çok çok daha şaşalı olurdu. Ve insanlar da mutlaka o köy halkının hepsi gelir mutlaka izlerlerdi. Coşkulu bir şekilde geçerdi. Her şey bence daha güzeldi. Ya bunda tabii ki birçok etki var. Yani sistem ortada zaten. Hani birçok şeyin artık o şekilde kutlanılması istenildiği için öyle. Halk da bunu tabii şu an kabullenmiş durumda. Yani kimse de bir şey diyemediği için o şekilde her şey olduğu gibi sönük bir şekilde geçiyor. Yani öğretmenler de tabii bu anlamda istediği her şeyi yapamıyor sonuçta. Hani özgürlüklerin kısıtlandığını herkes biliyor sonuçta, birçok özgürlük kısıtlandı. Dolayısıyla farklı yaptığınız her şeyin hemen bir cezası olabiliyor. Ondan kaynaklı yani diye düşünüyorum. Biz üç kardeşiz. Şöyle annem babam çalıştığı için biz üçümüz kendi başımızın çaresine bakmayı çok küçük yaşta öğrendik. Çünkü o köy şartlarında işte yalnız kalmadır vesaire. Onları biz çok küçük yaşta yaşadık. Yani babam tabii ki o dönemde hani annem babam ikisi çalışıyor ama hani babam ciddi anlamda o dönemde anneme yardımcı oluyor muydu? Hayır, olmuyordu. Yani bunu büyüdükçe daha net bir şekilde görebiliyorduk. O yüzden annem hep böyle, belki de ben nasıl diyeyim, o köydeki kadınlardan her ne kadar okumuş bir insan da olsa belki de en çok sıkıntı yaşayan benim gözümde gördüğüm kadın annemdi. Çünkü babamın hiçbir zaman bir desteğini o dönemlerde görmediği için ben ikisini de kaybettim. Babam tabii ki hani çok belki de iyi davranmaya başlamıştı ama tabii ki bu emeklilik döneminden sonraki döneme denk geldi. Ama annemin gençliğini düşündüğüm zaman hep çilekeş geçtiğini söyleyebilirim. Yani düşünün, o şartlarda siz o dönemde çalışan bir bayansınız, ekonomik özgürlüğünüz var ama gördüğünüz değer o dönemde ben düşünüyorum annemin çok kötü, yani sıfır, hiç değer gördüğünü düşünmüyorum. Yani o dönemde çalışan bir kadın olarak çok daha farklı yerde olması gereken bir kadındı. Ama o değeri gördü mü? Görmedi kesinlikle. Görmedi yani, çok ezildi. Hem çalıştı, hem çocuk baktı. Hem de yani yeri geldi belki de şiddet gördü, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kesinlikle öyle bir yaşantı hak etmiyordu. Ki biz ona rağmen, bunları gözümüzle görmemize rağmen babama karşı mesela hiçbir zaman nefret duymadık. Çünkü annem hiçbir zaman bizi öyle yetiştirmedi. Hani sizin babanız bu, görüyorsunuz. İşte falan diye hiç asla bize o şekilde bir söylemde bulunmadı. Biz gördüğümüz halde, ki biz annemi babamdan önce kaybettik. Sonrasında da babama daha da bağlandık. Geçmişte yaptıklarına takılı kalmış olsaydık ben eminim babama bağlı kalamazdık. Ama olan olmuştu. Sonradan belki geç de olsa aklı başına gelmişti. Ama çocukluğumda gerçekten hani annemin çok şiddet gördüğüne çok şahit olduk biz. Maalesef. Ve günümüzde çalışan bir bayan, o dönemde ben düşünüyorum hani annemi görmüş olduğu şiddeti kesinlikle çekmezdi. Çünkü ekonomik özgürlüğü var. Kesinlikle çekmezdi. Yani isterse 3 çocuğu olsun, 4 çocuğu olsun fark etmez. Çekmez yani, şu an günümüzde onları hiçbir kadın çekeceğini düşünmüyorum ben. Yani şöyle, yani tabii ki üzücü, yani biz ablam da ben de abim de bayağı bir tabii ki bu konuda üzülüyorduk ama bir şey yapamıyorduk. Hani ne olabiliyor? Arada belki hani yaşımız büyüdükçe arada bir şey olduğu zaman hani kurtarma mahiyetinde belki o tartışmalar arasına falan giriyorduk. Ama tabii ki bu böyle, hani hep insanda acaba ben de böyle olacağım diye ister istemez bir kafamızda soru işareti oluşturuyordu. Yani ablamın evliliği zaten çok uzun sürmedi. O da eşini çünkü kısa bir dönemde kaybetti. İşte ona kalan bir oğlu var. Öyle bir şey yaşadığını hissetmiyorum yani şiddet mahiyetinde, ama psikolojik şiddet çok fazla gördü ablam. Onu biliyorum. Hani evliliği çok uzun sürmedi. Ama psikolojik olarak bir baskı gördü eşinden, onu biliyorum. Çünkü yapıları tamamen farklı iki kişiydi. Kesinlikle uyumlu değillerdi bu konuda. Oradan dolayı bir öyle bir şey. Ama hani ben kendim o konuda şanslıyım. Hani eşim açısından ne psikolojik ne fiziksel hiçbir şiddet görmedim ama hep acaba olabilir mi bir soru işareti hep oldu tabii ki. Aynı şekilde. Yani aynısını abimle yaşamıştır mutlaka. Yani ben şimdi mesela abimi gördüğüm zaman abimin agresifliğini, işte asabiyet mesela yeri geliyor, öyle şeyleri var abimin. Görüyorum ama şiddet uygulama açısından uyguladığını hiç düşünmüyorum. Hani hiç o eşimden hiç o yönde bir şey görmedim. Ama nedir? Hani ses tonunu yükseltmedir, biraz kaba konuşması belki yeri geliyor oluyor ama şiddet uygulama anlamında öyle bir şey uyguladığını hiç duymadım da zannetmiyorum da. Çünkü gördü, gördüğünün aynısını uygulayacağını da düşünmüyorum. Veya çünkü şöyle, hani mesela annem çalışan bir bayan olduğu için tabii ki ne oluyor? İşi düzen sağlama konusunda falan işte bazı kurallar getiriyordu mesela bize. Yani şu an şu dönemde biz hepimiz çok şanslıyız. Neden? Çok sıkışmış olsak mutlaka hani, yani birileri gelip bize yardım edebiliyor. Veya eşlerimiz en azından yardım edebiliyor. Şimdi ben o dönemi düşünüyorum. Mesela ben istediğim gibi bir resim çizemezdim. Resim çizeceksem, sulu boyayla bir resim yapacaksam eğer, önce işte halının üzerine bir kere bir örtüyü sereceksin, yok muşamba sereceksin. Ondan sonra işte kat kat, niye kazara dökülürse işte halı kirlenmesin, o kirlenmesin, bu kirlenmesin. O zaman ne oluyor? İşte o zaman ben hiç resim yapmayayım daha iyi. yapmazdık mesela o dönem hatırlıyorum. Veya bir şey döküldüğü zaman hani annemin tepkisi biraz fazla olabiliyordu. Hani niye döküldü vesaire. Ama ben mesela kendim hani bunu çocuklarıma yaşatmak istemedim. Çünkü büyüdüğüm zaman mesela bunu benim eşim fark etmişti. Bir kere ayağım takılmış mesela hiç unutmuyorum kapının eşiğine. Ben böyle bir panik halinde böyle bir tepki verince mesela onu hiç unutmuyorum eşim fark etmiş. Ne oldu falan filan dedim ya ayağım takıldı. Ya olabilir dedi yani bunda bir şey yok. Veya bir şey döktüm mesela hani ona verdiğim tepki kendi döktüğüm şey. Yani çocuğumu döktüğüne geçtim. Sonrasında eşimin katkısıyla mesela ben onları yendim. Ve çocuklarıma da mesela kesinlikle bir şey döktükleri veya kırdıkları zaman asla mesela kızmıyorum. Ki ona rağmen özellikle mesela küçük oğlumda onu görüyorum. Kızmadığım halde bir şey oğlum anne kızdın mı? Anne kızdın mı diye bana sorabiliyor. Ha, bu da bana tabii şunu düşündürüyor. Ben bunu yapmıyorum ama ha demek ki bu çocuk kreşe gittiğinde veya atıyorum işte okula gittiğinde demek ki birileri yapmış. Yani düşünün bunu arada gördüğüm bir kişi bile sık söylediği zaman çocuk üzerinde iz bırakıyorsa bir annenin babanın yaptıkları ne kadar iz bırakır artık hani bunu düşünmek bile istemez insan. Ya şimdi şöyle babamın en çok ilgilendiği kişi bendim. Şöyle ki hani ben zorlardım. Hani biraz da benim belki yapımdan kaynaklı veya evin küçüğü olmamdan kaynaklı olabilir. Hani bu zamanla büyüdükten sonra da yani mesela en basitini söyleyeyim şöyle. Babam mesela bıyıkları vardı. Bıyıklarını sırf benim için kesti. Mesela daha önce kesmemiş ama bana geldiğinde kesti mesela. Ben onun bıyıklarını kestirdim ona. O yüzden hani benimle bir nevi belki biraz daha ilgilendi diyebilirim. Yani sonrasında tabii ki ablamla da belki abimle de ilgilendi ama hani o küçük yaştaki ilgilenmeyi sorarsanız ben o konuda daha çok şanslıydım. Hani biraz daha yavaş yavaş düzelmeye başladı, döneme denk geldim diyebilirim. Çok büyük yaş farkı yok aslında bizim aramızda. Yani en büyüğümüz mesela abimle aramda benim 5,5-6 yaşa yakın bir yaş var. Çok büyük bir farklılık yok ama yine de işlerin en şanslısı bendim. Yani en içimizde nasıl diyeyim? Her şey içine atan, daha ezilmiş gibi diyeyim, olan ablam, ortanca mesela. Ama onun yapısı da biraz daha kırılgan, daha şey, yani dışa çok bir şey vurmayan bir kişi olduğu için mesela o sırf evden uzaklaşmak için mesela yatılı okula direkt kazandığında gitti mesela. Ha, ben de kazandım yatılı okulu ama bana o zaman işte dediler ki işte gitme sen işte öğretmen lisesiydi. Şey gitme, şurada şu liseye gidersin falan. Ben hemen ikna oldum, gitmedim. Ama ablam öyle değil. Ablam kurtuluş olarak gördüğü için direkt mesela o zaman Salt Meslek Lisesi'ni kazanmıştı. Direkt gitti yani hiç kalmadı. Sonrasında da şehirdeki ortaokula gittim. Orada da ortaokulla lise birleşikti. Aynı bahçedeydik. Abimle bir yıl beraber gidip geldik. Abim o zaman lise 3'teydi. Son sınıftaydı. Ben de işte ortaokul ikinci sınıftaydım. Onunla beraber bayağı eğlenceli geçti. Çünkü onların abimin arkadaşları da beni kardeşleri gibi gördüler falan. Bayağı eğlenceliydi. Ama benim sınıf olarak sınıfım da çok iyi bir sınıftı. Öğretmenlerim de çok iyiydi. Yani güzeldi. Orta 2 ve 3'üm çok çok başarılı da geçmişti. İyi de geçmişti. Hani ben yapı olarak da böyle hani bir yabancısılık falan öyle bir şey çekmedim. Hani arkadaşlarım işte bana yabancıymışım gibi davranmak hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım yani. Gerek öğretmenlerim gerek arkadaşlarımla. Yani biraz da benim yapımla alakalı bir şey. Çünkü ben hani bulunduğum ortama çok çabuk uyum sağlayabiliyorum. Hani bu halen öyle. Sıkıntı yaşamıyorum. Tabii ki biraz daha mesafeli davranıyorum. Hani bu da yaşın getirdiği bir şey. Bazı şeyleri insan tabii ki görüyor, soğuyor bazı şeylerden. Ama o dönemde hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. Öğretmenler falan da çok iyiydi. Güzeldi yani hani ben şöyle düşünüyorum hani orada yaşadığım büyük bir sıkıntı oldu mu yoktu gayet her şey iyiydi ta ki nereye kadar liseye kadar çünkü lisede o an böyle bir mesela o zaman bir branş seçimi olayı vardı mesela lisede yani ortaokulda sıkıntı yoktu ama liseye geldiğim zaman lise 1'de değil ama lise 2'de işte sayısal İşte o zaman sözel diye seçiyorduk veya fen matematik pardon fen matematik sosyal diye seçiyorduk. Şimdi benim ortaokulda hep kafamdaki hayalim ya bir diş hekimliği ya da öğretmen olursam eğer veya tıp Ama öğretmen olacaksam matematik öğretmeni olacağım. Başka bir öğretmenlik hiç düşünmüyordum. Arkadaşımın hayallerim hep öyleydi. Sonra liseye geldiğim zaman bu sefer matematik bölümünü seçebilecekken matematik bölümündeki arkadaşlarla ben lise 1'de beraber olunca onlar benim yüzümü çok korkuttu. Yani böyle havai bir tip. Yani onların içerisinde sanki uyum sağlayamayacakmışım gibi düşündüm. Dolayısıyla matematik değil gittim beni seçtim. İşte fen bölümü mezunuyum ben de. Tabii idealime ulaşabildim. İdealime ulaşamadım çünkü ben hep tıp istiyordum. Tıp olmadı. Hani bu sadece şey değil. Hani herkes mesela bir şey ister olmaz ama hani gerçekten ulaşabileceğime inanıyordum. Sadece ben değil, öğretmenlerim de öyle şekilde. Yani düşünün benim işte idealimin daha üzerindeki bir yeri kazanabileceğimi düşünerek mesela ben öğretmenlerimin etkisiyle ilk tercihimi öğretmenlerim istediği yeri yazmıştım mesela. Onlar çünkü daha yüksek alabileceğimi düşünüyorlardı. Ama öyle olmadı. Yani çünkü ben stresli bir insandım. Yani artık sınavda yaşadıklarım bazı şeyler yaşamıştım sınavda zaten. Sağ olsun o dönemde çünkü böyle gözetmenlik hani kayıt falan olmadığı için o dönemde hani gözetmenler biraz daha öğrenciyi rahatlatacak müdahalelerde bulunabiliyordu. O dönemde de sağ olsun bir tane gözetmenin bir tanesi gelip beni rahatlatmıştı. Yoksa ben bayağı bir kötü olmuştum. Yani süre kavramını o sınav esnasında yitirmiştim vesaire. Bunu da o zaman gözetmen fark etmişti. Gelip beni uyarmıştı. Sonra ben biraz toparlamaya çalıştım ama yani demek ki sınav sırasında tam toparladığımı düşünürken toparlanamamışım ki. Demek ki toparlanamamışım ki istediğim sonuç gene olmadı. Tabii ikinci yıl girdiğim için sınava bu sefer kazandığım yere gidip hani dondurma şansım olmadı açıkçası. Ben istedim onu, bekledim daha doğrusu ailemden. Ama onlar da hani dondur gel vesaire çünkü tercih yapmışım bir kere. Demeyince tabii ki artık orada kalmak zorunda kaldım. Ama şu an mesela bulunduğum durumdan memnun muyum? Hani mutsuz muyum? Hayır. Yani iyi ki de böyle olmuş diyorum. Çünkü çocuklarıma istediğim zamanı ayırabildim. Halen ayırabiliyorum. Mesela şu zorlu süreçte ben şu an öğretmen olmamış olsaydım hep aklım evde kalacaktı. Şu an en azından çocukların hani eğitimlerine daha fazla müdahale ortak olabiliyorum. Onların hani, tamam belki kendi bilinçli oldukları için tamam büyüğü belki yapabilir ama küçüğünün benim en azından biraz yönlendirmem gerekiyor. Çünkü tam oturmuş değil yaşından dolayı bazı şeyler. O yüzden hani şu an diyorum iyi ki de öğretmen olmuşum. Dediğim gibi yoksa büyük sorunlar yaşayabilirdik. Üniversite yılların şöyle bir yıl hazırlık okudum. Hazırlığımız çok eğlenceli geçmişti. Çünkü hani sadece orada bir İngilizce var. İngilizceyi başarmak amacınız orada. Çok değişik gruplar vardı. Sınıfta farklı farklı. Mühendislikten tutun. İşletme, iktisat farklı farklı bölümler vardı. O yüzden bayağı bir geniş bir çevremiz olmuştu hazırlıkta. Eğlenceliydi. İşte ne bileyim. Burada tabii böyle hocalar da çok eğlenceliydi. Orada diyelim herhangi bir şey düzenlenecekse onlar da bizi çok yönlendiriyorlardı. Onlar da bizimle beraber birçok eğlenceye vesaire katılabiliyorlardı. Bir yılımız bu şekilde geçti. Sonra bölümlere geçtiğimizde de iyiydi ama şöyle hani orada bazıları tabii ki mesela şimdi ben Adana'da okudum. Dolayısıyla şöyle hani benim daha çok samimi olduğum arkadaşlarım Adana'nın yerlilerinden olduğu için hani onlar ne oluyordu? Belli bir süre sonra evlerine gidiyorlardı. Hani yurt ortamında mesela ben yurtta kalmıştım. Yurt ortamında diyelim ki tamamen kafa dengi olduğu gecemizi gündüzümüzü beraber geçirebileceğimiz arkadaşım çok olmadı. Şimdi öyle olunca da tabii ki oda arkadaşlarım, gerçi oda arkadaşlarım çok çok iyilerdi. Orada arkadaşlarım ama farklı bölümler olduğu için de onlarla da yine tabii ki gecesinde gündüzünde bir şeyleri çok aşırı paylaşamıyorsunuz. O anlamda yurda geldiğim zaman tabii ki sadece odaklandım. Derslerim daha ziyade oluyordu. Veya işte oda arkadaşlarımızla bir şeyler yaparsak. Ama birbirimize çok bağlıydık. Bütün oda arkadaşlar 6 kişiydik. çok nasıl diyeyim, her şeyimizi paylaşıyorduk o da arkadaşlarımla. İyi kötü her anımızı mutlaka paylaşırdık. Ama üniversite işte dediğim gibi sınıf arkadaşlarımın arasında samimi olduğum, kafa dengi arkadaşlarım evde oldukları için tabii belli bir saatte onlar evine, ben de yurduma gelmek zorunda kalıyordum. Hani o yüzden hani böyle çok sinemadır, tiyatrodur, işte onlar çok aşırı oluyor muydu? Olmuyordu. Halbuki Adana bu konuda o dönemde de gayet gelişmiş bir şehirdi, rahat bir şehirdi. Yani ismimden yana mesela ben hiç sıkıntı yaşamadım. Ama sırf ismimden dolayı gelip işte ev arkadaşı olalım mı diyenler oluyordu. O tarz şeyler yaşadım birkaç defa. Onun dışında iyiydi. Yani sorunsuz bir üniversite hayatı yaşadım. Ama aktif miydim? Hayır. Aslında çok pasif bir öğrencilik hayatı yaşamışım. Yani şimdi mesela geçmişe dönebilsem çok daha farklı olurdu bence. Hani şimdi diyoruz yani ot gibi gelmişiz, saman gibi gidiyoruz. Gerçekten şimdi düşündüğüm zaman gerçekten çok pasif, öyle sıradan bir üniversite hayatı yaşamışım aslında. Ama şimdiki aklım olsa daha hareketli, daha farklı yaşardım. Her anlamda. Dolu dolu yaşardım. Tamam her şey çok güzel gibi geçmiş ama dediğim gibi çok boş geçmiş aslında. Çok farklı şeyler yapılabilirdi üniversite hayatımda. Ben yapmamışım. Ailem İzmir'de yaşıyordu. Ben yurtta kaldım. Son senemde mesela eve çıkmak istedim. Ailem de onayladı. Ama eve çıkacağım arkadaşım aynı zamanda stajında zaten fabrikada çalışmaya başlamıştı. O da fabrikada çalışmaya devam edecekti. Ben de tek kaldığım zaman evde, yani eve çıkmamın bir anlamı olacağını düşünmedim. Çünkü o gündüz okula, gece de fabrikaya çalışmaya gidecekti. Ben de evde yalnız kalacaktım. O zaman iyice yalnız kalırım düşüncesiyle ben de vazgeçtim eve çıkmaya. Hani o zaman belki hani dese o koşullarda belki bir annemi babamın belki birisine gel desem gelirdi ama yani annemler de o zaman hiç o şeye yanaşmadılar. Çünkü zaten üniversite son sınıfa kadar bizden bağımsızdı. Yani son sınıfta da bize bağlı yaşamanın bir anlamı yok şeklinde. Hiç gelmek taraftarı da olmadılar. Ben de yurtta kalmaya devam ettim. Biz İzmir merkezi Tire ilçesinde. Biz köydeydik. Daha sonra Tire'ye, ilçeden, şey, köyden ilçeye geldiler. Yalnız ilçeye geldiğimizde ben lise ikinci sınıftayken geldiler. Yani lise ikinci sınıftayken artık biz hani köyde değil artık Tire'de yaşamaya başladık. Ondan sonra da zaten hep orada kaldılar. Hani İzmir merkeze hiç taşınmadılar. Bu da gerçek anlamdaki ilk aşkım eşim de diyebilirim. Ya şöyle bizde biraz akrabalık var dedelerden dolayı. Dedelerimiz kardeş. Yani o zaman böyle lisede ne bileyim yani çok saçma belki ama hani böyle akrabalık ama şey değil. Nasıl diyeyim? Böyle çok görüşen bir akraba. Çünkü mesafeler çok uzak yani. Biri Maraş, biri İzmir. Hani sık gitme gelme o dönemde zaten yok. O yüzden hani böyle çocukluktan belki bir iki, üç dört kere falan görmüştüm eşim o zaman. Yani böyle uzaktan uzaya böyle bir yani platonik takılma diyeyim ben. O şekilde. Kendi kendime tabii bunların hepsi. Hatta ben mesela özellikle Çukurova Tıp'ı çok istedim. Çünkü benim eşim o zaman Çukurova Tıp'ta okuyordu. Mesela idealim benim hep Çukurova Tıp'tı o yüzden. Ama ben hocalarımın işte etkisiyle mesela 9 Eylül'ü yazdırmışlardı bana. İlk tercihim bu sefer 9 Eylül'ü yazmıştım. Ama benim hep içimde Çukurova vardı ve kazandığım bölüm de zaten Çukurova tek bir Çukurova Tıp yazmıştım. Bir de kazandığım bölümü yazmıştım. Ve öylesine yazmıştım. Çünkü Çukurova Tıp'ın olacağına o kadar emindim. Daha sonra tabii bu platoniklik biraz kendi kendime tabii ben hani böyle hani gerçekleşecekmiş gibi işte onun da bana karşı bir şeyleri varmış gibi falan hissettim. Ve sonra da oldu zaten. Yani o şekilde. Ya aslında şöyle nasıl oldu? O zaman kendisi uzmanlık sınavına hazırlanıyordu. Şimdi ailesi o zaman Adana'da oturuyordu. Adana'ya gelmişti. Ben de gitmiştim. Sonra böyle hani böyle çocukça böyle bir şey olur ya. Hani böyle bir afra tafra yaparsınız, böyle şey yaparsınız, bir alınganlık yaparsınız kendi kendinize. O şekilde yani şu an tam şeyini hatırlamıyorum ama hani böyle hani ne zaman gidiyorsun eve gibilerinden öyle bir diyelim konuşma başlamış yanılmıyorsam. Ama şey kaydımı yenileyeceğim artık gideceğim. Hani bir de şimdi onların evine o gün gitmişim sanki onlara bir rahatsızlık veriyormuşum gibi falan da hissetmiştim. Neyse artık benden kurtulursunuz işte eve gidiyorum gibi bir şeyler söylemiştim. Oradan yola çıkaraktan bir aramızda işte yok işte niye böyle söylüyorsun? İşte sen her zaman misafirimizsin falan fistan. O şekilde konuşmalarla yola çıktı. İşte sonra bir baktık. İşte öyle. Ama çıkma bize de şöyle bir şey oldu. Mesela ben hiç çıkma, yani çıkma diyelim ya da flört dönemi bizde hiç olmadı. O yüzden hani hep şunu söylerim. Benimki tamamen büyük bir şanstı. Çünkü dediğim gibi kesinlikle bizde hani böyle çıkalım, birbirimizi tanıyalım. Hiç öyle bir şey olmadı. Tamam akrabalık vardı, var ama akraba olmak benim her zaman onu gördüm anlamına da gelmiyor. Akraba olup her zaman görsem bile iki ilişki tamamen bambaşka bir şey. Bizde kesinlikle böyle bir şey olmadı. Çünkü ben hemen annemle paylaşmıştım. Annemle paylaşınca da maalesef o zaman hemen yüzük takılması gerektiğini söyledi annem. Hani her ne kadar modern gibi görünse de benim annem babam o zaman beni çok şaşırttılar. Ama bunu öneri olarak sunan kişi de annemdi. Tabii ki şimdi annemi düşünün. Siz şimdi bir erkek annesisiniz. Oğlunuz bir kızla çıkıyor ve hemen kızın annesi diyor ki yüzük takılacak. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Bir de bu erkek doktor, tamam mı? Zaten anne bir erkek annesi zaten böbürlenmiş. Hani benim oğlum doktor. Ne oluyor o zaman? Karşı tarafta kızın annesi de yüzük deyince tabii ki yani belki şey olacak ama bütün ipleri siz oğlanın annesine vermiş oluyorsunuz. Tabii ki yüzük takıldı. Lay lay lilo. Ama ben nişanlı olduğum süreçte ki hem öğrenciliğim devam ediyor bu arada düşünün. Yaşım daha kaç? Yani 18 yaşındayım. Ki hazır mıyım? Hayır yani 18 yaşında kesinlikle yani bu kabullenecek bir şey değil aslında ama ben orada ne bileyim itiraz edemedim, etmedim. Ve hemen yüzük takıldı. Ben şu açıdan şanslıydım. Öğrenciliğim zamanında hiçbir zaman nişanlım işte eşim o zaman. Hani arayıp da neredesin, yurtta mısın, dışarıda mısın, ha, gene dışarıda mısın asla ve asla böyle bir şey söylemedi bana. Çünkü ben bazı arkadaşları görüyordum öyle. Erkek arkadaşları bile çok sıkı bir yönetim uyguluyordu kendilerine. Sağ olsun o konuda gerçekten şanslıydım. Ben istediğim gibi gezdim. İstediğim gibi arkadaşlarım istediğimi yaptım. Hani bu konuda o zaman beni hiç sıkmadı gerçekten. Ama bu tamamen bir şanstı. Yani sorun yaşadım mı? Yaşadım. Kendisinden ziyade tabii ki ailesiyle sorunu yaşadım. Bunu dile getirdiğim zaman suçlu ben mi oldum? Tabii ki ben oldum. Hani normal süreçte insanlar nişanlanır, sorun yaşar. Ben onları yaşadım ve öğrenciyken yaşadım. O yüzden de aslında hani okulu hiç uzatmadan ve iyi bir şekilde bitirince de kendime diyorum ki ya ben aslında bayağı bir yol kat edebilirdim belki de. Ama bunlar tabii ki benim kafamı meşgul ettiği için belki de benim farklı hedeflerim vardı. Yüksek lisans gibi vesaire mesela biyokimyacı olmayı çok düşünmüştüm. Ha bunların önünü kapandı mı? Kapandı. Şimdiki aklım olsa bunları yapar mıydım? Hayır. Kesinlikle. Ne o laflara katlanırdım o dönem o nişanlılık süresince yaşadığım. Hiçbir şeye katlanmazdım şu an. Ki aklım olsaydı. Ve hedefim neyse bir şekilde de ona ulaşırdım. Yani evlilikse sonra da evlenilebilirdi yani. Sıkıntı değil. Öyle bir süreçti. Yani öğrencilik tamam çok güzeldi. Ama nişanlılıkta dediğim gibi nişanlılık süresince nişanlımla aramdaki şey değil. Ailesiyle yaşadım. Evet, gerçekten çok büyük sıkıntıydı. Tabii düğün İzmir'de de oldu. Burada da Antep'te de oldu o dönemde. Çok uzak olunca tabii ki oradakileri buraya çağırmak. Çünkü yıllardır annem babam orada. belli bir çevreleri var. Keza benim arkadaşlarım vesaire derken. Orada da oldu. Antep'te de oldu. Hani düğünde herhangi bir şey olmadı. Bir sıkıntı, herhangi bir şey yaşamadık. Gayet istediğimiz gibi oldu, öyle söyleyeyim. İzmir'deki gibi de nasıl istiyorsak öyle oldu. Mesela kına gecesi istediler. Ben mesela istemediğimi söyledim. Annem de gerek yok. Çünkü ben hani iki şeyin arka arkaya olması bana hep saçma geldi. Dolayısıyla kına gecesi merasimini yapmadık. Normal bir düğün. O dönemki koşullarda. Sonra Antep'te de aynı şekilde. Sonrasında zaten işte Urfa'da biz çalıştık. Düğün sonrası zaten Urfa'ya gittik. Şeye geldik, İzmir'de düğün oldu. Sonra Antep'e geldik. İşte daha sonra ailem de geldi. Antep'te düğün oldu. İşte düğünden sonra da zaten biz Urfa'da, yani eşim Urfa'da çalışıyordu. Ben de daha tamam yapılmamıştı. Ben de tabii ki Urfa'ya gittim. İşte evlendikten 12 gün sonra da atamam yapıldı zaten. Öğretmenliğe başladım. Daha önce tercih yapmıştım. Bir de eş durumu olunca daha önce 3 gün 2 ay yapılmıştı. Eş durumu olsun diye. O yüzden eş durumundan direkt Urfa'da başladım. Şöyle ilk öğretmenlik, tabii ilkokul öğretmeni olarak başladım. İlk şöyle hani o zaman böyle bize danışman öğretmen veriyorlardı. Danışman öğretmenim Hatice Hocam çok çok iyiydi. Yani o kadar güzel yönlendirdi ki, yol gösterdi ki bana, yani her anlamda. O yüzden çok iyiydi ve gerçekten ondan çok şey öğrendim. Ama orada sıkıntı olan neydi? Müdür yardımcınız vardı. Mesela yani şu an hani görsen bir kaşık suda boğazım gelir adama. Çünkü egosu tavan yapmış bir adamdı. Yani hani sorsanız, görseniz böyle ne oturmasını biliyor, ne konuşmasını biliyor. Ama işte adı müdür yardımcısıydı o dönemde. Tabii ki benle beraber başka stajyer öğretmenler de vardı. Bizi bayağı bir iyi kullandı. Yani biz arşiv odasından tutun her bir yeri temizledik, yani sanki hizmetliymiş gibi. Ki ben özellikle hani alerjisi olan bir insanım. Onun sonrasında çok çok kötü şeyler, böyle yani sağlık sorunları falan da yaşadım, ama ha ben önce orada şeyi kullanmadım. Hani eşimin orada doktor olmasını kullanmadım. Kendim baş etmeye çalıştım. Baktım ki olmuyor. En son hatta işte biz o zaman stajyerken, diyelim öğrenciyiz biz, sabahları çağırıyorlardı. Biz de gidiyorduk falan. En son artık baktım olacak gibi değil yani. Biraz gözümü kararttım açıkçası. Gene bir gün böyle kalabalıktı. Başka öğretmenler de vardı. Beni çağırdı. Dedi ki işte yarın, işte hocam böyle böyle yarın sabah gelirsiniz idari çalışmaya dedi. Ben de bakarız dedim. Canım isterse gelirim, istemezse gelmem dedim. Nasıl falan dedi. Nasıl? Ben de dedim ki ben sizin temizlikçiniz değilim. Ben gelmeyeceğim. Artı burada tek stajyer ben değilim. Atıyorum o dönemde diyelim 6 kişi falandık galiba. 6 kişiysek, 6'mız aynı anda gelip aynı şeyi yapıyorsak tamam. Ama ben tek başıma gelmem dedim. Ondan sonra o şekilde bir böyle bir sürtüşme oldu. Daha sonra tabii bu diğer müdür baş yardımcısı da falan yansıyınca tabii ki onun haksız olduğu anlaşıldı ve artık tutum davranış değişti. Yani sonra da anladım ki demek ki sessiz kalmamak gerekiyor. Her şeye hınına değince tepenize binebiliyorlar. Tek o dönemde sıkıntı oydu. Yani onu da o ilk yıldı zaten. Ya şimdi o dönemde şey yoktu zaten. Hani onun ayrımını yapamıyorum çünkü gelenlerde erkek öğretmen yoktu. Biz hepimiz bayandık. Ama tabii şöyle bir tane kapalı bir arkadaş vardı. Ona mesela tutumu daha farklıydı. Yani onda böyle bir şey yoktu. Özellikle biz bir Muğla'lı arkadaşım vardı. Onunla ikimize daha şey yaptığını söyleyebilirim. Ama kapalı arkadaşa sanki daha imtiyazlı davranıyorlardı gibi geldi bana. Yani onun özellikle. Sonra zaten sonraki yıllarda kalmadı o okulda. Başka yerlere gitti. 4,5 yıl ama o son yarı dönemi okula gitmedim. Doğum yapmıştım. Ücretsiz izinliydim. 4 yıl çalıştım, evet. Yani ilk öğrencilerimi 3. sınıfta, 3. sınıftan almıştım. Onları mezun ettim. Sonra bir 1. sınıf okuttum. Sonra da Antep'e geldik. Antep'e de işte 9,5 yıl. Evet, 9-9,5 yıl gene sınıf öğretmenliği yaptım. Sonra branşa geçtim. Ya o da biraz şöyle, hamilelik başlangıcı iyiydi de sonu şey olmadı. Çünkü Sonuna doğru işte annemi kaybetti. Daha doğrusu önce ablam eşini kaybetti. Arkasından annemi kaybettik falan. Tabii hamilelikte falan hiçbir sorun yoktu. İyiydi. Hatta ben o dönemde birinci sınıf okutuyordum. Birinci sınıfta mesela hiç rapor almak zorunda bile kalmadım. Hiç okula gitmeme gibi bir durumum da olmadı. Rahat bir hamilelikti. Gayet iyiydi yani. Çocuklar o kadar masumlar ki hiç sıkıntı yaşatmıyorlardı. Birinci sınıf olmalarına rağmen. Ama dediğim gibi işin sonuna doğru biraz kötü oldu. Doğumu zaten ben Urfa'da yapmayı düşünüyordum. Normal gittiğim doktorun yapmasını istiyordum. Ama sonra işte ablam eşini kaybedince tabii ki işte İzmir'e gittik. İşte orada tam doğum yapacağız derken bu sefer Antep'e geri gelmek zorunda kaldık. Çünkü annemi kaybettim. O süreç tabii ki bayağı bir kötüydü. Ama hani o zor süreci gene hafif atlatmamın sebebi tabii ki gene oğlum yani oğlumun o dönemde doğması gerçekten benim için büyük bir avantajdı çünkü bayağı bir şeyden kurtarmış oldum. Ya çok farklı. Ya benim kurtarıcım gibiydi dediğim gibi. Çünkü bir de şey hani böyle hemen istediğimizde olabilen bir bebek değildi. Uğraşmıştık, tedavi görmüştük. Bunu da tabii ki annem falan da biliyordu. En azından annemi de görebileceğini ümit ediyordum ama o da olmayınca bir burukluk oldu tabii ki hep. Bir özlem olarak halen kaldı. Çocuklarımız hiç ikisini de görmedi çünkü. Ama dediğim gibi o dönemde o olmasaydı her şeye alışmak çok daha zor olabilecekti. O beni daha çok ayakta tuttu yani. Farklı bir şey. Yani sizden bir parça çok farklı. Ya tarifi bence mümkün değil. Valla tedavi süreci ya sık sık işte yani rutin. İşte doktora git ilaç kullan, doktora git ilaç kullan o şekilde ama hep annem o zaman şey derdi yani işte rahat ol, sıkıntı olmaz, şöyle yaparız işte mutlaka olur. Yani yaş olarak da çok büyük olmadığım için zaten doktorlar da öyle söylüyordu. Hani mesela tüp bebek falan için daha yaşamın erken olduğunu söylüyorlardı. Bir şekilde de yani her ne kadar tedavi görsem de zaten oluştu bir garipti. Yani tedavi süresince sanki tedaviyi bir boşlamış olduğumuz bir süreçte oluverdi gibi. Ama dediğim gibi hamilelik süreci çok rahattı. Yani şöyle tabii ki umutlanıyorsunuz, bakıyorsunuz yok bir şey çıkıyor, bu sefer bir şey ters gidiyor. Tekrar başa sarıyorsunuz. Herhalde olmayacak falan diyorsunuz ama dediğim gibi hani hep o yaş olayı hani çünkü şeyi denememişiz çünkü çözümleri biliyorsunuz. Daha diyorsunuz bunun mikro enjeksiyonu var, o olmadı, tüp bebeği var falan. Biz en azından o şeyi yaşamadık yani her ikisinde de. Tedaviyle biraz 1-2 aylık mesela ilkinde 1 yıl sürdü ama ikincisinde 2 aylık falan bir ilaç tedavisiyle olabildi yani tüp bebek falan onu denemek zorunda kalmadık ki onlar daha ağır bir süreç. En azından onu yaşamamış olduk yani. Şöyle yaşıyorduk. Mesela ben hiç unutmuyorum okul kantininde bir Mehmet abimiz vardı. O bile demişti bir gün ya hocam seninki şey bebek yok mu? İşte o zaman için neydi? 2 yıl mı oldu? 2 yıl oldu bebek yok mu falan. Yani, o bile söylemişti yani düşünün. Bunu da hani akrabalar arasında da mesela hani atıyorum kayınvalide belki direkt sormuyor ama onun sorduğunu ben anlıyordum mesela birkaç kişiyle. Hatta bir keresinde bir akrabamız öyle şey yapmıştı. Hani yok mu gibilerinden. Hatta kızı yanındaydı büyük, yaşı büyük bir abla. Ya anne sana ne oluyor falan filan dedi hatta. İşte o teyze de dedi ki biliyor musun sen dedi 3 yıl oldu dedi evliliği falan. Ondan sonra ben de tabii kendisine cevap vermemiştim ama sonra gidip işte kayınvalideme şey demiştim bak işte yengeye söyle lütfen bir daha böyle şeyler söylemesin. Ben hani artık sinirleniyorum yani biz istiyor muyuz istemiyor muyuz oluyor mu olmuyor mu hani neden böyle insanlar bir şeylerin içini bilmeden öylesine bir şey atıyor. Yoksa ben onu bozarım dedim yani hani tamam saygı saygı ama belli bir yerden sonra artık saygısızlık da yapmak zorunda kalabilirim diye söylemiştim. Sonra hiç mevzu olmadı. Zaten ondan 1-2 ay sonra da hamile olduğumu öğrenmiştim. Ama oluyor yani bu geçmişte de var bence hamilelik halen günümüzde var. Yani hep böyle diyelim birileri evlensin, böyle hele ki 1-2 yıl geçsin, çocuk yoksa hemen insanların kafasına soru işareti uyanıyor maalesef. Yani şimdi hakkım olsa kesinlikle bir ücretsiz izin veya işte rapor hakkımı kullanırdım. Ama işte o zaman biraz daha çömezlikliğim oldu. İşte Antep'e geldik, işte okulum belli oldu vesaire. Bakıcıya bıraktım. Ama hani biz öğretmenler birçok çalışana göre daha avantajlıyız. En azından yarım gün bakıcıya bırakabiliyoruz. Bir de büyük oğluma bakan akrabamızdı. Rica ettik. Normalde çocuk bakan birisi değildi ama biz teklif edince kabul etti. Yapı olarak da sakin bir insandı ki büyük oğlumun hala sakinliğinde bayağı bir etkisi var. O baktığı için hani biz hiç sorun yaşamadık. Hani hiç benim gözüm arkada kalmadı. Yani acaba çocuk şimdi ne yapıyor? İşte teyzesi iyi bakıyor mu bakmıyor mu? Hiç öyle bir endişe duymadım çünkü Eminönüler'de olduğumu biliyordum. O konuda şanslıydım. Ben ikincisinde sıkıntı yaşamıştım. İkincisinde farklı kişiye baktırmıştım çünkü. Onda sıkıntı yaşadım. Ona yönelik yani geçmişte keşke bir kamera taktırsaydım. Veya işte şu hatasını gördüm de neden hemen müdahale etmedim. Keşke yeni birisini bulsaydım vesaire öyle dediğim anlar birincisinde asla yok ama ikincisinde var. Ama hani onun dışında şey yok hani o konularda çok rahatım. Diyelim ki işte özel bir yere gitmem gerekiyor, çocuk gitmem gerekiyor. O an hani kime bırakacağım bilmem. O tarz bir sorun yaşamadım. Çünkü hani eşimin ailesinin burada olması o anlamda çok büyük bir avantajdı benim için. Hani ben aradığım zaman ben bırakabilirdim veya onlar her an işte kızlardan bir tanesi mutlaka gelip o konudan hiç bir şeyim olmadı, sıkıntım olmadı. Diyelim eşim nöbetçiyse ben sabah okula gideceksem ya işte görmeyeceğim gelip bakıp kalıyordu mesela gece veya kayınvalidem gelip kalıyordu. O yüzden hani o tarz sorunları yaşamadım hiç. 20 bitti. 21. yılındayım. Ya şimdi şöyle, tabii bu ilkokul öğretmenliği süresince ki sürecinde daha böyle bir nasıl diyeyim çok farklıydı bizim hatta şişe sıralaştığımız okul çok farklıydı. Orada bayan erkek biz çok ortak şeyleri paylaşırdık. Daha samimi bir iletişim vardı. Ama bu hani sınıf öğretmenliği veya branştan ziyade değildi. Yani demek ki eskiden daha fazlaydı. Ama gittikçe artık nasıl diyeyim içtiğiniz çayı yani kuruş hesabı yapan insanlar olmaya başladı artık. Yani bir en basit mesela diyelim bir çay yapılacak, para toplanacak. Ben yok çay içmiyorum. Veya atıyorum ben şeker kullanmıyorum. Yani böyle 3 kuruş çay hesabını yapan insanlar olmaya başladı. Bu zamanla artıyor ve gruplaşmalar çok fazla var. Eskiden bence bu kadar yoktu. Herkes bir arada oturup konuşabiliyordu, sohbet edebiliyordu ama şu an benim gözlemlediğim çok fazla gruplaşma var. Çok fazla dedikodu var. Ve ben hani öğretmenler arasında dedikodu kısmının çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Sayı çok çünkü. Hani sayı çoğaldıkça bence bu tarz şeyler daha çok artıyor. Bir de insanlar hani bir şeyleri okuyup da veya işte bu benim mesleğim, ben en iyi şekilde, yani eğitimciyiz bir de biz. En iyi şekilde eğitimci olayım, işte kendimi geliştireyim, faydam olsun mantığı yok birçok insanda. Ben özellikle bunu branş öğretmenlerinde çok çok fazla gördüm. Ben ilkokul öğretmenliği sırasında da o zaman ilkokul, ortaokul aynı binayı kullanırdık. Branş öğretmenleriyle de sıkıntı yaşardım. Onların zoruna giderdi belki ama ben bunu her seferinde söylerdim. Çok farklı. Yani sınıf öğretmenlerinin sahiplenmesiyle branş öğretmenlerin çoğunun, hepsi değil tabii ki, sahiplenmesi mesleğini, öğrencilerini çok farklı gerçekten. Şu an ben de branş öğretmeniyim ama yani ben gerçekten şöyle baktığım zaman ortamıma yani bunu sadece okula bir gel git, gel git olarak gören. Dolayısıyla ilişkilerde de öyle. Yani insanlar mesela yeri geliyor birçok insan öğretmen odasına uğramıyor bile. Hani geliyor sınıfta dersine geliyor. Hani gideyim arkadaşla iki sohbet edeyim. Veya hani acaba öğrencilerle ilgili bir sıkıntı var mı yok mu bir paylaşımımız olsun. Veya atıyorum ben öğrencisiyle ilgili bir sıkıntı yaşamışımdır. Acaba bu çocuğun gerçekten bütün öğretmenleri tutumu böyle mi? Ya da başka bir şeysi mi var? Hani bunlar ancak sohbet edilerek ortaya çıkabilir. Ama artık günümüzde o da yok. Yani çoğu, yani şahsen bizim okulda öyle. Bakıyorum insanlar gruplaşmış. Ondan sonra ortak doğru düzgün bir paylaşım yok. Sadece işte dedikodu. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Veya atıyorum mesela öğrencinin bir tanesi bir öğretmene soru götürmüş. Çözmemiş ya da çözememiş o an. Onun dedikodusu. Yani böyle bir basit şeyler ortada dönüyor bence. Bu da beni rahatsız ediyor tabii açıkçası. Samimiyet yok yani kesinlikle. Yani birçok şey aslında bilmiyorum ya maddiyata mı dönmüş? Böyle bir garip yani bilmiyorum. İnsanların farklı bakış açıları çok değişmiş. İdarecilerin bakış açıları da çok farklı. Yani mesela bizim okulda ben şöyle söyleyeyim. Ya bir öğretmenler günü ya öğretmenler günü düşün. Tamam bu yıl pandemi vardı. Öncesinde de gördük biz. Yani bir öğretmenler gününde bir idareci en başta öğretmenin gününü kutlamaz mı? Yani özel bir şeyler yapmaz mı? Ya bizde mesela böyle yapılmıyor. Ben 3 yıldır, 3,5 yıldır bu okuldayım mesela. Böyle bir şey görmedim. Yok yani. Hani öğretmenler günü sıradan bir gün. Ne var ki? Ama başta idareci bir kere bunu önemini bilmeli, ona göre davranmalı. Öğrencilere örnek olmalı. İdareci böyle yapmayınca tabii ki ne oluyor? Çocuklar bunu görüyor mesela gençler. Bu şekilde bu böyle gidiyor yani. Onlar da ne gördüyse yarın bir gün onu uygulayacaklar. Yani işin yani bazı şey belki maddiyat boyutu da var ama her şey maddiyatı değil tabii ki. Bilmiyorum ya. İlişkiler eskisi gibi değil kesinlikle. Herkes bir şüpheci olmuş. Ve yani şimdi düşünsenize yani eskisiyle şu an çok çok farklı. Kesinlikle onun etkisi var. Ya zaten hani öğretmen şimdi birçok insanın gözünde çok da değerli bir meslek değil. Yani şu an hani bu pandemi süresince mesela biz sanki evde oturup oturduğumuz yerden maaş alan bir kesim gibi görünüyoruz. Halbuki biz burada saatlerimizi veriyoruz. Yani bu şöyle söyleyeyim yani öğretmenlik ben her zaman şunu söylüyorum. Dört duvar arasında olan bir meslek. Yani bu siz bu eğitimi uzaktan da verseniz, sınıf ortamında da verseniz, siz isterseniz zaten vaktinizi boşa harcayabilirsiniz. Dört duvarın arasında tamamen vicdan meselesi. Dolayısıyla hani bunun şu an biz pandemideysek şu an hala bunu online olarak da yatan öğretmenler olabilir ama bunu gerçekten hakkıyla veren öğretmenler de olur. Ama bu zaten normalde de böyle. Yani yata yata maaş alan öğretmen yok mu? Normal zamanda var zaten. Ya ben hiç unutmuyorum mesela ben en son işte ilkokulda son alan değiştirmeden önceki yıldı galiba. Hiç unutmuyorum. İşte sınıf öğretmenliği yapıyorum. Mesela bana o zaman müfettişler geliyordu, sınıflara geziyor falan. Şimdi bana gelen müfettiş benim diğer bir arkadaşıma da gitti. Yani arkadaşımı kendisi kendi ağzıyla söyledi. Düşünün ben o zaman hiç unutmuyorum. Bana 92 vermişti, ona 90 vermişti. Ve benim sınıf düzeninden tutun, öğrencilerimin davranışları, ders esnasındaki, ders işleyiş sırasındaki o öğrencilerin tutumu, ders dinleyişi, derse katılımı bunların hepsini kendisi de gelen müfettiş kendisi de gözlemledi. Ve o müfettiş yan sınıftaki arkadaşa gelip çıktıktan sonra arkadaşıma kendisi söyledi. Notu gördükten sonra kendisi şaşırdığını ifade etti. Ya hocam dedi ya Allah Allah bana nasıl 90 vermiş? Yani bunu o puanı alan arkadaş söylüyor. Neden? Çünkü kafa yapıları uyuyordu. Tamamen kafa yapıları uyduğu için ona da mesela 90'ın hak etmediği notu rahatlıkla verebildi yani. Ne bir sınıf düzeni var ne bir şey var ki bu arkadaşın o dönemde sınıfta yapmaması gereken bazı şeyleri yaptığını biliyorduk yani. Sıraları birleştirip vesaire işte. O yüzden kesinlikle onunla ilgili ya her şey çok değişti yani. Eskiden her şey çok farklıydı ama o ön yargı halen var. İnsanlarda da var. Yani idarecilerde de var zaten. Ya şu an bizim okulda çok fazla belki yok ama hani tabii şöyle hani bunu duyuyoruz tabii çevrede var. Ama hani bizim okul anlamda rahat mı? Rahat. Hani her anlamda giyinmeleri, kuşanma, hal hareketler falan bizde dediğim gibi rahat. Ama olduğunu söyleyen arkadaşlarımın başka mesela çok baskı uygulayan idareciler var mesela bunu hep duyuyoruz biz. Ama en azından hani biz o konuda şanslıyız. Hani bizim gerçekten hani idarecilerimiz, hele şu ankiler, müdürümüz zaten önce de aynıydı. Müdür yardımcılarımız değişti geçen yıl. Şey değiller, öyle baskıcı bir şeysi yok. Şu olacak, bu olacak diye öyle baskıcı bir yapıları yok. O konuda biz rahatız okul olarak. Ama olduğunu, o tarz idarecilerin olduğunu söylüyorlar, evet. Dolayısıyla çalıştığı ortamda huzuru olmayan arkadaşlar var maalesef. Yani bunu çok duyuyoruz biz. Mesela bize de şu an stajyer var. Ama şu an biz pandemide olmamıza rağmen işte biz bir sınavları yapmak için vesaire okula gittik mesela. El bebek bir bebek yani. Herkes elinden geleni yapıyor. Ama maalesef özellikle stajyer veya bu sözleşmeli öğretmenlerde çok büyük sıkıntı yaşayanları hep duyduk biz. Biz de duyduk yani. Antalya'da duyduk. O konuda tamam bizimkiler yaşamıyor ama yaşayanlar var maalesef.
Ya ilk gittiğimde ya şöyle hani şimdi baktığınız zaman binalar tamam. Lüks had safhada mesela Antep'te. Lüks bir yaşantı. Özenti çok fazla burada. Kişiler arasında. Ama hani benim şöyle hani Antep'in yerlisi bir arkadaş grubum var mı? Antep'in yerlisi bir arkadaş grubum yok. Hani burada mesela gene bizim görüştüğümüz insanlar nedir? Hani bizim gibi, bizim kafa yapımıza uygun olan insanlar. Ama hani tabii ki gözlemliyorsunuz. Mesela ben şu an oturduğumuz yerde bile mesela lüksün has safhada olduğu. Mesela bakıyorsunuz hiç insanda şey yok. Yani bir oturup konuşmasını belki bilmiyor. Yani belki hiç hayatında orada kitap okumuyor. Ama maddi anlamda sizden çok çok kat kat üstün durumda. Antep'te zaten bu çok fazla. Yani mesela ben şimdi şöyle söyleyeyim. Hep şunu söylerim. Şimdi mesela Antep'te hat safhada etüt merkezleri, şey eğitim merkezleri ve özel okullar var mesela. Özel okulların sayısı o kadar çok arttı ki Antep'te. Bizim geldiğimizde şu an çok kıyaslayacak olursak hat safhada arttı. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani bu kadar öğretmen, iyi öğretmen var, bu kadar iyi kurumlar var. Peki neden Antep eğitim seviyesine hala düşük? Çünkü şey yok. Yani eğitime gereken önemi verdiklerini düşünmüyorum ben. Sadece ne var? Lüks, lüks bir yaşantı. Bu tabii ki yaşam koşullarını da biraz ağırlaştırabiliyor. Tamam bizler şanslı kesimleriz ama burada uç nokta çok fazla. Yani ya çok zengin, orta kesim çok az ya da maddi anlamda oldukça düşük seviyede olan insanlar var. Hak ederek yani böyle alın teriyle tamamen kazanılan paranın olduğunu da çok düşünmüyorum ben. Bir şekilde yolunu bulup zengin olmuş insanlar var. Toprak zengindir veya vesaire. Geçmişte de belki bu böyleydi ama şu an daha çok gün yüzüne çıkmış durumda. Veya bu iki yaşam standartları açısından uç noktalar gittikçe bence daha belirginleşmiş durumda. Belki eskiden de böyleydi biz fark etmiyorduk. Ama şu an çok bariz bir şekilde ortada olduğunu düşünüyorum. Tabii çok fazla göç aldık biliyorsunuz Suriye. Suriyeliler çok fazla var. Yani bizim öğrencilerimizde bile bu sayılar var. Bizim okul çok Suriyelilerin çok fazla sayı olarak çok fazla olduğu bir okul değil ama gene duyuyoruz arkadaşlarımızdan. Çok fazla özellikle ilkokul kesiminde çok fazla sorun yaşıyorlar. Onlar da tabii ki bayağı bir etkiledi Antep'teki yaşamı. Şimdi şöyle zaten zengin kesim zengin muhitlere yerleşmeye devam etti zaten. Ama onun dışında hani mesela bir yere gidiyorsunuz diyelim ki şu an gidemiyorsunuz belki ama diyelim işte bir AVM'ye gittiniz. Hemen onları fark edebiliyorsunuz mesela. Suriyeli olduklarını hemen fark edebiliyorsunuz. Çok rahatlar. Ben yani mesela diyelim toplu taşımayı kullanırken, önceden çok sık kullanırken mesela ben çok rahat olduklarını çok gözlemleyebiliyordum. Mesela diyelim bir de şey olarak çok fazlalar. Nasıl diyeyim yani ne bir çocuk ne iki çocuk. Yani o kadar çok çocukları oluyor ki hani her yıl neredeyse bir çocuk doğuruyorlar gibi öyle söyleyeyim size. Koloniler halinde dolaşıyorlar mesela. Yani siz bir iki üç yetişkinin yanında 7-8 tane çocuk görebiliyorsunuz. Ve çok rahatlar. Hani biz mesela diyelim ki işte tramvaya diyelim ki bir çocuk yanımızda bindik, oturtturduk diyelim. Bir büyük geldiği zaman kaldırırız mesela çocuğumuzu.
kaldırırız, bir büyük otursun. Onlarda öyle bir şey yok. Çok rahatlar. Yani oturmuşsa oturmuştur o şekilde. Çok rahat dillerini mesela çok rahat kullanabiliyorlar. Öyle hani aman işte dilimizi kullanmıyor, öyle bir şey yok. Gayet gür sesle konuşabiliyorlar. Ama onlarda da şey var. Zaten şu an galiba Antep'te kalanların çoğu zaten maddi durumu iyi olanlardır. Onlar hep lüks yerlerde, lüks otomobiller altlarında. Öyle bir yaşantıları var. Onun dışında hani maddi durumu çok kötü olan çok nadir diye düşünüyorum. Yani birçoğu iyi durumda olanlar zaten kaldı. Diğerleri belki de gitmiştir diye düşünüyorum. Tabii uzun süredir gitmiyoruz AVM'lere falan ama bazı arkadaşlara falan dikkatimizi çekmişti. Yani sanki onlar da yavaş yavaş açılmaya başladı gibilerinden. Hani sanki bazıları öyle gözlemlemiş. Hani çoğu kapalı. Onlardan da açılmaya başlayanlar var. Ama onlara tabii kapalı yani örtü şekilleri farklı olduğu için direkt siz anlayabiliyorsunuz. Farklı çünkü bir örtüyü örtme şekilleri farklı. Tabii burada öğrenciler de önemli. Hani öğrenciler de olduğu için normalde ama hani diyelim bir yaz döneminde daha çok ortaya çıkıyor. Tabii ki onlar yani bizler mesela kabak gibi ortaya çıkabiliyoruz evet. Ya ben de çok fazla bir ya benim şahsen hani kendimde öyle bir çok aşırı bir şey hissettirmedi. Yani bir değiştirmedi yani bende. Ama hani özellikle mesela ne olabilir? O üniversitenin olduğu civarlarda falan mutlaka etkilemiştir diye düşünüyorum. Çünkü orada onlar daha çok göze batıyorlar. Dolayısıyla orada açık olan kişi de daha fazla göze batıyor. O yüzden bence onları etkilemiştir. Hani bizi çok etkilemedi. Ama tabii ki belli bir sınırlamalar ister istemez getiriyor tabii ki. Ya şimdi şöyle ben hani mesela sağlık çalışanı işte arkadaşım falan da söyledi mesela hani onlar daha bakımlı görünüyorlar. Bir kere hani bu zor durumda yaşayanlar değil de diğerleri bakım olarak daha bakımlılar. Onlar için önemli olan başka şeyler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla o yüzden kendi bakımlarına mesela biz belki o kadar çok bakım göstermez, kendimize özen göstermezken onların kendilerine çok fazla özen gösterdiğini söylüyor mesela arkadaşlar. Ama benim hani birebir böyle bir hani Suriyeli bir arkadaşım bir samimiyet kurduğu bir arkadaşım olmadığı için birebir ona ev halini hiç görmedim mesela. Ev yaşantılarını hiç bilmiyorum. Ama öyle olduğunu söylüyorlar. Yani kendilerine daha fazla özen gösterdiklerini söylüyorlar. Onlara birer tehlike gibi görenler var. Bu da yani durduk yere söylenmez. Demek ki öyle bir şey var. Hani onlara böyle bir ikinci eş gibi bir tehlike gibi görenler var. Onları duyuyoruz. O yüzden hani mutlaka bir haklı yönleri vardır ki öyle söylüyorlardır diye düşünüyorum. Valla birçok yerde artık kendimizi güvende hissetmiyoruz ama burada da hissetmiyorum. Yani ben kendi mesela çocuklarım, diğeri küçük zaten ama mesela büyük oğlum şimdi 11. sınıfta ben o bile geç bir saatte gelmesi, onun bile gelmesini istemiyorum mesela. Çünkü güvende olduğunu düşünmüyorum. Ki bir bayan olarak daha da zor. Ben korkusuz bir şekilde bir karanlık bastıktan sonra çok rahat sokakta dolanamam yani. Kendimi güvende hissetmiyorum hayır. Her anlamda yani bu çünkü şey değil. Birçok şey var çünkü birçok unsur var. Bu sadece hani nasıl diyeyim burada çünkü balicisi de var, tinercisi de var. Bir sürü şey var çünkü. O yüzden güvende olduğunu düşünmüyorum ve kendimi hiç geç saatlerde dolaşamam yani kesinlikle. İnsanlarda şey yok zaten yani öfke kontrolü yok, sabır yok, saygı yok. Bu daha özellikle bir de bir erkek bir kadına zaten normalde de bunu çok sık göstermiyor. Ama şimdi daha da artmış durumda. Dolayısıyla siz şimdi bir şeyde bile yani diyelim ki otobüste bile, sokak değil otobüste bile gitseniz ters bir şey olduğunu hissetseniz, şoföre söyleseniz o bile sizi orada arabayı kenara çekip yani orada bile sizi hırpalayabilir yani. Şimdi bu şekilde. Çok doğal geliyor çünkü. Çok doğal geliyor. Yani ben mesela burada hani biz çok öğrencilerin hayatlarıyla ilgili çok fazla aslında şey yapamıyoruz lisede. Ama hani onların da mesela rehber öğretmenlerin tabii ki sonuçta özel şeylerine bağlı kalarak bazı uyarıları bize yapıyor tabii ki rehber öğretmenlerimiz. veya öğrenci diyelim sizi çok samimi bulduğu bir şekilde sizinle paylaşabiliyor, çok nadir de olsa. Ama bakıyoruz ki birçok aslında öğrencimizin de annesi veya öğrencinin kendisi çok akıl almayacak şiddete, tacize maruz kalabiliyor yani. Bu maalesef var. Antep'te çok fazla. Yani gerçekten çok fazla. Hani bu sadece kenar semtlerde de değil. Kenar semtlerde belki daha çok ama her kesimde bence bu tarz şeyler de çok fazla. Taciz olayı da çok fazla yani. Giderek artıyor tabii ki. Kesinlikle giderek arttığını düşünüyorum. Yani çünkü normalde siz şimdi şöyle hele Antep'te mesela trafikte bile siz çok güzel bir şekilde taciz edilebilirsiniz. Hakarete uğrayabilirsiniz. Antep'te bayan sürücü sayısı da çok fazla olan bir ildi Antep. Ama yani sizi gördükleri zaman ufacık bir hata yapsanız hemen sizin üzerinize çok rahat gelebiliyorlar. Dışarıda da öyle. Maalesef öyle yani. Valla bu salgın dönemini şöyle evdeyim. yani dediğim gibi biz gene şanslı kesimdeniz. Çünkü çalışmak zorunda değiliz. Maaşımızı alabiliyoruz. Ama tabii ki insan huzurlu olmuyor çünkü zaten gerçekten insan olan da huzurlu olamaz bence bu süreçte. Çünkü diğer insanlar ne yapıyor? Çok zor durumda olan insanlar var. Hiçbir şey yapamıyorsunuz onlar için. O yüzden kendinizi tabii ki şanslı hissediyorsunuz. Dediğim gibi hani çocuklarla evde olmak gerçekten benim için çok büyük bir şans. Ama dediğim gibi kötü olanları düşünüyorsunuz. Elinizden de bir şey gelmiyor. İş yükümüz hani her ne kadar artmamış gibi görünse de evet arttı. Çünkü daha farklı. Bir de şey yok. Yani bir şeyler hazırlıyorsunuz, ediyorsunuz. Yani okulda olsanız ister istemez bütün bir sınıfa hakimsiniz. Ama katılamayan çok fazla öğrenci var. Öyle olunca da istediğiniz verim elde edemiyorsunuz. Bu da insanı yıpratıyor. Ama iş yük olarak artıyor, evet. Bir de şey yok, hani diğer türlü böyle bir programınız oluyor, planınız, düzeniniz oluyor. Ama böyle şey değil. Yani çoluk çocuk hepiniz evdesiniz. Dolayısıyla tabii ki bu da gereksiz bir stres oluşturuyor evde. Çünkü düzeninizi sağlayamıyorsunuz. Elinizden gelmiyor. Yani ne kadar uğraşsanız da o çalışırkenki düzen maalesef bu pandemi sürecinde evde olduğunuzda olmuyor. Bu da insanı geriyor tabii ki. İster istemez geriyor. Valla çok anlamsız bence. Yani ya zor, gerçekten çok zor. Yani hani tamam biz şu şekilde yaşıyoruz, iyiyiz ama ya herkes bizim gibi değil. Genel anlamda düşündüğümüz zaman çok zor. Gerçekten çok zor. Yani bence erkekler bile o kadar çok şiddet ve tacize uğradıkları ortada. Bir kadının bu daha zor. Bir de yani kadının yaklaşımı çok daha farklı ya. Kadına yaklaşımı yani çok daha farklı. Yani bir erkeğin yaptığı hatayı kadın yaptığı zaman toplumun yargısı çok farklı. Erkeğinki affedilebiliyor. Ama kadınınki affedilemiyor. Yani bunun hep geçmişte de örnekleri var maalesef. Günümüzde de halen örnekleri var. Yani bu Antep'te de böyle, başka bir yerde de böyle. Sorgulama yok. Erkeğin bir şekilde sorgulanıyor veya örtbas edilebiliyor ama söz konusu kadın olduğu zaman böyle değil. Yani Antep'te mesela son zamanlarda bu kadın cinayetleri vesaire. Şu balkondan düşmeler vesaire mesela çok arttı Antep'te. Ama paranız varsa kapatılıyor bir şekilde. Paranız varsa ve erkekseniz kapatılıyor ama diğer türlü yok. Onu yapan bir kadın olmuş olsaydı çok daha farklı olurdu. Maalesef zor yani, bence çok zor. İş bölümü yok. Birçok insanın aile yaşantısında mesela iş bölümü diye bir şey yok. Kadın hem evde hem dışarıda çok rahat çalışabiliyor. Veya kadın diyelim ki dışarıda çalışmıyorsa, evde çalışıyorsa evdeki yani çalışmıyor zaten. Hayır, evde de çok büyük emek veriliyor. Evde yani ekonomik anlamda belki çalışmıyor olabilir. Ama evin içerisinde de sonuçta çalışmak bir emek istiyor. O yüzden kadın olmak zor. Birçok şey bence havada kalıyor. Daha farklı olmalı. Ya ben bence daha farklı olmalı. Yani daha artmalı. Daha da böyle bilmiyorum, belki de birçok kişi çekiniyor. Birçok şeye katılmıyor. Yani bir şeylere katılmak gerekiyor, bir şeyler yapmak gerekiyor belki. Ama bence yapmıyoruz. Hep böyle bir çekiniyoruz, bir çekincemiz oluyor bence. Ya hani böyle sanki hani böyle bir şeyleri, bir dayanışma için bir şeyler yapsam, bir şeylere katılsam, acaba bu bana olumsuz bir şeyler getirir mi anlamında? Yani hani hele bir de devlet memuruysanız, acaba yanlış anlaşılır mı, yanlış bir şey mi? Hani mimlenir miyim, öyle söyleyeyim. Bence öyle düşünüldüğü için insan içinden gelse de bazı şeyleri bence yapmıyor. Ben kendim için konuşayım mesela. Tamam, şikayetçiyim bundan. Çok üzülüyorum, şey yapıyorum ama mesela bir faaliyete katılmıyorum. Anlatabildim mi? Katılmam lazım aslında. Yani sadece oturduğumuz yerden ahla vahla olmuyor yani. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Bahsettiğim şey oydu. Yani gerçekten eğer rahatsız oluyorsa gerçekten katılmalıyız. Bununla ilgili bir şeyler yapmalıyız yani. O zaman sayı arttıkça daha da iyi olacaktır. Valla benim şimdi şöyle beklentim, yani şimdi ben 43 yaşındayım ama hayatım, ideallerim var. Şimdi mesela nedir? İşte diyelim ki şimdi öğretmenlikte mesela şey var. Bu işte özel ders olayları var mesela. Ben de bu yıl bayağı bir şey yaptım. Azmettim. Bu pandemiyi biraz lehime çevirmeye çalışıyorum. Mesela özel ders konusunda kendim göstermek istiyorum mesela. Çünkü genelde özel ders öğretmeni deyince erkekler akla geliyor. Dershanecilik deyince erkekler akla geliyor. Ki şu an çalıştığım bir etüt grubu var mesela. Dershane grubu var. Kurucusu bayan. O da aynı benim gibi düşünüyor. Ve biz, o ve ben, ikimiz başaracağımızı düşünüyorum. Yani mesela şu an hedefim benim en çok maaşı olarak bu mesela, mesleki anlamda. Öğrencilere faydalı, sadece maddi boyutta değil ama yani öğrencilere faydalı olmak. Çünkü biz bu şekilde hareket edersek eğer diğer bayanlara da örnek oluruz diye düşünüyorum. Ama onun dışında dediğim gibi hani yaş ilerledikçe mesela diyelim ki işte emekli olmayı görürsek eğer onun yerine, farklı böyle sivil toplum şeyleri çalışmak istiyorum yani. Bir şeyler yapmak istiyorum. Öyle şeylerim var hani. İşte diyelim ki çocuklar işte üniversiteye gitti falan. Sonra böyle monoton, işte emekli ol, evde otur, günü git, gün grubu yap. Öyle şeyler yapmak istemiyorum. Hayatımı öyle geçirmek istemiyorum. Yani bir şeylerle uğraşmak isterim. Hayat öyle güzel olur. Yoksa otur otur monoton bir şekilde geçmez diye düşünüyorum. Yapacağız yani. Bir şeyler yapacağım. Kesinlikle okumalılar. Yani ekonomik özgürlük kesinlikle şart. Kesinlikle ekonomik özgürlük şart. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani bağımlı olmamak gerekiyor. Hele ki bir erkeğe asla. Yani bu gerek anne, yani illaki evlilik değil yani. Her bayan evlenecek diye bir şey de yok. Yani herkes evlenecek diye bir şey yok. Ben kesinlikle buna katılıyorum. Yani herkes evlenecek, çoluk çocuğa karışacak diye böyle bir şey yok. İnsanlar bence istediği şekilde hayatlarını yaşayabilirler. Yani bunu atıyorum, ben bir sanatçı, A sanatçısı, B sanatçısı istediği kişiyle istediği hayatı yaşarken, bunu toplum içerisinde bizim sağımızdaki, solumuzdaki insanlar niye aynı şekilde yaşamasın? Artı dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle ekonomik özgürlük şart. Ve sadece ev iş olmamalı. Kesinlikle insanlar kendilerini belli bir şeyle geliştirmeli. Yani bir hobileri bir şey olmalı, bir idealleri olmalı. Tamam, her şeyin başı sağlık ama kesinlikle ve kesinlikle hani ben işime gideyim, geleyim, ev, böyle değil. Farklı bir şeyler olmalı ve kesinlikle okumalı. Zaten en büyük sıkıntı bizim okumamamak. Yani maalesef ne gençlerimiz ne büyüklerimiz okumuyor. Okumadığımız için de anlamıyoruz. Ve yanlış olan şeylerin farkına varamıyoruz ya da çok geç kalıyoruz. O yüzden kesinlikle ekonomik özgürlük şart ve okumalı. Kesinlikle okumalı.